Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9, 10, 11'i de ilave edeceğiz içine. Bu 3 ayeti lütfen bize kim okusun? Özlem okusun. 9, 10 ve 11. 11'i ilave ediyoruz. Çünkü burada o kadar derinlik var ki üzerinde hoplamak istemedim. Ondan sonra zaten bakarsanız 12. ayette itibaren başka bir parçaya giriyor. Başka bir kesime başlıyor Yuhanna. Onun için 11 parçanın bitimidir 11. ayet. O açıdan 11'i ilave edip yola devam edeceğiz. Evet buyur Özlem. 9, 10 ve 11. ayetler.
Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hala karanlıktadır. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir.
Ya, amin. Şimdi bakın bu üç ayete bir bütün olaraktan bakın. Çünkü 9, 10 gerçekten iç içe, 11 de onları o iki ayeti tamamlayan bir ayet. Bu ayeti bir bütün olaraktan düşünün. Çok harika bir gerçek. Burada sık sık vurguladığım bir gerçeği burada görüyoruz. Ne diyor bu ayetlere baktığımız zaman? Sahip olduğumuz sevgiyi doğru bir şekilde, doğru bir biçimde uyguladığımızda ne oluyor? Yaşamlarımız insanlar önünde daha da parlak, daha da görünür bir hale geliyor mu, gelmiyor mu? Peki nasıl parlaklaşıyoruz? Hani biliyorsunuz bir şeyi, paslanmış bir şeyi zımparaladığınız zaman, değil mi? Pas, rost gidiyor üzerinden ve o metal parlamaya başlıyor. Zımparalama sonucunda. Doğru mu? Zımparaladıkça parlaklığa ulaşıyor. Şimdi eğer biz o sevgiyi zımpara gibi hayatımızda işlemesine izin verdiğimizde ne oluyor? Ben daha parlak bir hale geliyorum. Yani deyimi yerindeyse daha çekici bir hale geliyorum değerli kardeşler. Daha görünür bir hale geliyorum. Demek ki Rab'de çekici olmanın ön koşulu ne? Rabbin sevgisinin aramızda işlemesine izin vermek. Bu kadar güzel. İzin vereceğiz. O sevgi hayatımızda işlesin, bizi çekici kılsın ama bizi görenler de Rab Tanrı'ya yücelik getirsinler. Demek ki çekicilik, benim çekiciliğim bana keyif verebilir ama başkalarına da ne veriyor? Rab'be yücelik getirmesine ön ayak oluyor. Aracı olmuş oluyor. Bakın, neden bunu söylüyorum? Rabbin kendisi söylüyor bunu. Dağdaki vaazı hatırlayın. Hani ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu diye başlayan dağdaki vaaz. Uzun bir vaaz. 5. bölüm açar mısınız? Matta 5. bölüm 16. ayet. Matta 5. bölüm 16. ayet. Yardımcı olduğun için teşekkürler Kristina. Matta 5. bölüm 16. ayet. Ne diyor? Sizin, İsmet?
Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki...
Orada dur. Işığınız insanlar önünde öyle parlasın ki... Soru soracaksınız kendinize. Nasıl parlayacak Rabbin sözünü ettiği bu ışık? Devam et abi.
İyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler.
Bak, ben bir şey söylemiyorum. Bu sevgi nasıl parlayacak? Sözde değil. Seni seviyorum canım. Gülüm balım demekle değil. İşlerimizde. Yani davranışlarımızda. Yani hizmetimizde, verdiğimiz hizmette parlayacak. Yaşam tarzında. Ve eğer senin hayatın böyle bir noktadaysa, bu şekilde devam ediyorsa ne olacak? Hatırlayın yine birkaç hafta üst üste birinci mezmuru paylaşmıştık burada. Orada ne diyordu? Böyle bir hayat içerisinde devam eden kişiyi nasıl açıklıyordu mezmur? Üçüncü ayette, birinci bölüm üçüncü ayette, meyvesini mevsiminde verecek, yaprağı da hiç solmadan hayatına devam edecek. Ne kadar harika bir şey değil mi değerli kardeşler? Bakın değerli kardeşler, hayat bu şekilde devam ederken, verimli bir şekilde devam ederken burada kalacak mı? Hayır. Bize bir değer daha katıyor demiştim. Hatırlayın, sevginin hayatımıza işler olması Rabbe yücelik getiriyor. Ama aynı zamanda da bize bir başka bir değer katıyor. Neydi bu değer? Not almayı unutmayın. Filipililer 1. bölümden bir ayet kullandık. Filipililer 1. ayetler. 9-10 Özlem. Sevginiz.
Duam şu ki sevginiz bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. Öyle ki üstün değerleri ayırt edebilirsiniz ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız.
Sevginiz, teşekkür ederim, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. Öyle ki üstün değerleri ayırt edebilirsiniz. Kattığı değer ne? Nedir kattığı değer? Üstün değerleri ayırt edebilmek. Üstün değerleri ayırt edebilmek. Bakın, sevgi gelişiyor. Sevgi büyüyor. Ve sevginin hayatımda gelişip büyümesinin getirdiği bir sonuç var. Nedir o sonuç? Şimdi bakın, hayat içerisinde iyi olan var değil mi? Daha iyi olan var. Bir de çok daha iyisi var, en iyisi. Doğru mu? Demek ki ben eğer sevgide gelişiyorsam, Rabbin sevgisinde büyüyorsam, o zaman aradaki farkı görebiliyorum. Hangisi iyi, hangisi çok çok daha iyi. Rab diyor ki, aslında en iyisinin peşinden koşun. İyi güzeldir ama en iyisinin peşinden koşun. Bakın, benim oğlan Aydın araba hastasıydı. Küçükken çıkardı yola, arabaları bakardı. Arabaların o sembollerine bakaraktan arabanın hangi marka olduğunu biliyordu. Ve hala şimdi okuyor üniversitede, araba üzerine okuyor. Araba tekniği üzerinde öğrenimini yapıyor. Şimdi onun çok güzel bir ifadesi vardı. Şimdi yani hiç ayrım yapmadan her geçen araba için ne yapıyordu? Büyük bir heyecanla auto. Büyük bir heyecanla auto. Adam araba hastası. Ama sonrasında oğlumda bir şey fark ettim. Opel'le Ford arasındaki ya da Ford ile Mercedes arasındaki farkı bırakın. Mercedes'in de kendi bir model içerisinde farklı modeller var ya, o modeller arasında ki farkı, özellikleri, hangisi daha iyi, hangisi daha güzel olduğunu da bana anlatmaya başladı. Neden? Çünkü o noktadan bu noktaya geldi olgunlaşarak, büyüdüğü için. Rab bizim o noktada kalmamızı istemiyor. Bakın, sevgide geliştikçe, sevgide büyüdükçe, sevgide, sevgi hayatımızda işler durumda oldukça, işte o aradaki farkı olgunlaştığım için, aradaki farkı görebilme imkanına kavuşuyorum. Yani görebilme, gerçekleri daha net görebilme yetimi bilgimi geliştiriyor. Doğru mu? Harika bir şey. Filipiler'de dediği olay bu. Filipiler'de okuduğumuz ayet, ayette dediği olay bu değerli kardeşler. Net bir şekilde. Birinci bölümde okuduk değil mi? Birinci bölümde. Ne diyordu? Sevginiz bilgi ve her türlü sezgiye durmadan artsın. Bak artma var. Sevgide gelişme olması lazım. Sevgide gelişme varsa ne oluyor? O zaman diyor ki üstün değerleri ayırt edebilirsin. Hangisi daha iyi, en iyi? Onu ayırt edebiliyorsun. Aydın büyümeyip olması gereken noktada o noktada kalmış olsaydı her geçen arabaya oto derdi geçerdi. Değil mi? Ama diyor ki bu bundan daha üstün. Bu aradaki farkı görebiliyor. Rab hepimizi geliştirsin sevgisinde. Daha iyisini, en iyisini yapabilmemiz için sevgili kardeşler. Evet. Demek ki diyebilir miyiz sevgi sadece bir duygu, gefühl. Sevgi sadece bir gefühl değil, bir duygu değil. Bir his değil değerli kardeşler. Üstün değerleri ayırt edebilme yönünde bize destek veriyor hamdolsun. Böyle bir sevgi. Niteliği olan bir sevgi değerli kardeşler. Onun için hizmet ederken, hayatımıza devam ederken, sürdürürken en iyisini yapabilmek, yani daha etkili, daha verimli olabilmek için bunlar arasındaki farkı yapabilme noktasında olmamız gerekiyor. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Paulus Efeslere yazmış olduğu mektupta Rab Tanrı'yı şu sözlerle ifade ediyor. Yani biz neden o olmamız gereken noktada olmamız gerekiyor? Çünkü bizim ait olduğumuz Tanrı böyle bir Tanrı. Onun için biz öyle bir noktada olmamız lazım. Onun için bu Tanrı'yı bakın nasıl ifade ediyor Paulus 3. bölüm 20. ayette. 3.20'de Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz, bakın, ya da düşündüğümüz her şeyden fazlasını yapabilecek güçtedir. Doğru mu değil mi? Ha, çok ilginç. Değil mi? Fazlasını yapmak güzel ama diyor ki çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Çok daha fazlasını. Demek ki adımlarımızı kutsal ruhun yönetimi altında attığımızda Rab Tanrı da bizde olan kudretiyle bizi Rab'be daha da benzer hale getirecektir yontarak. Hamdolsun. Bizi daha da ona benzer hale getirecektir değerli kardeşler. Onun için sevgide gelişirsek, sevgide büyürsek, sevgide olgunlaşırsak, eğer sevgi hayatımızda işler durumda olursa o zaman o sevgide bizim anlama, kavrama yetimizi ne yapıyor? Geliştirecek, destekleyecek ve ruhsal gerçekleri tüm çıplaklığıyla, ayrıntılarıyla oğlumun o aynı marka otomobil arasındaki o farkları gördüğü gibi görme imkanına kavuşmuş olacağız. Hamdolsun. Demek ki iman aracıyla sahip olduğumuz bu Tanrı sevgisi yüzeysel değil. Sıradan, sadece durumlara göre hareket eden bir sevgi de değil. Onun gerçekten çok önemli bir özelliği var. O sevgide bir derinlik var. Sevgide derinlik var. Ve şöyle okuyoruz yine antlaşmaya baktığımız zaman. O sevgiyi birazcık anlamanız açısından biraz üzerine durmaya çalışıyorum. Bakın kutsal kitapta dikkatimi çekti. Aklıma geldiği için oturup böyle birazcık karıştırdım. Çok ifade var yeni antlaşmada. Birbirinizi, birbirinizi, birbirinizi, birbirinizi, birbirinizi, birbirinizi. Böyle bir ifade kullanıyoruz sık sık. Yani bu neyi gösteriyor bize? Birbirinizi, birbirinizi, birbirinizi ifadesi. Sevginin bir teori olmadığını gösteriyor. Yani soyut, bir anlam ifade etmeyen, sadece düşüncede bir şey olmadığını bize gösteriyor. Bir teori değil değerli kardeşler. Ama tam tersine uygulanabilir bir sevgi olduğunu. Yani biz bu sevgiyi hayatımıza yaşayabiliriz. Bunu söylüyor. İşte size örneği Yuhanna 13. bölüm. 14. ayet. Birbirinizin ayaklarını yıkayın. Sorarım size. Bu nasıl olacak? Özlem. Kardeşim güzel ifade etti değil mi? Tiksindik. Bu nasıl olacak? Birbirinizin ayaklarını yıkamak nasıl olacak? Çok basit söyleyin ya. Sevgi varsa. Sevgi varsa. Ben bir çift hatırlıyorum. Adam trafik kazası geçirdi, moto kazası. Ve felç oldu. Tekerlekli sandalyeye düştü. Bırak ayak yıkamayı. Bu kardeşin, eşinin altını temizliyordu. Mümkün mü bu? Ne zaman mümkün? Sevgi varsa. Sevgi. İşte size başka bir ayet. Romalılar 12. bölümde. 10. ayette. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. 12. bölüm. Romalılar 12. ayet 10. Onun için yönlendirme arasında bunu söyledim. Okuduğum için sabah sabah tazeydi kafamda. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Bu nasıl olacak? Nasıl yarışacağız? Sevgi varsa. Peki, Selaniklere yazılan ilk mektup. Birinci Selanikler mektubu. 5. bölüm, 11. ayet. Diyor ki, birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin. Yapıyor muyuz birbirimiz için? Ha? Ama bakın burada paylaştığınız her bir şey bizi geliştiriyor. Unutmayın bunu. Ve Galatyalılar 6. bölüm 2. ayet çok iyi bilinen bir ayet. Galatyalılar 6 ve 2. ayet. Birbirinizin yükünü taşıyın. Ya bundan nasıl mümkün olacak değerli kardeşler? Birbirinizin yükünü taşıyın. Nasıl olacak bu Hülya? Kafayı sallıyorsun. Şunu diyebilirsin. Recep abi, sevgi varsa tabii ki. Ben kardeşimin yükünü taşıyorsam eğer, sevgim varsa bunu yapıyorum. O zaman ıhlamadan muhlamadan ha, of pof püf demeden. Hani mır mır mır mır yapmadan. İçten. Bu kadar açık, bu kadar net. Tolkova, Yasno. Öyle diyorlar değil mi Bulgarca'da? Doğru mu? Tolkova, Yasno. Ha? Bu kadar açık. Bak Bulgar kardeşler gülmeye başladı. Yanlış mı söyledim? Bu kadar net, bu kadar açık değil mi? Tolkova, Yasno. Bu kadar basit. Ne güzel, ne güzel değişik diller var değil mi? Rab her birimize ne diyelim yardımcı olsun. Önce şu içinde yaşadığımız ülkedeki dili bir önce öğrenelim güzelce. Rab ona yardım etsin hepimize. Bu Almancayı geliştirmemizi tam yaranıza parmak bastım. Amin diyor bak Hatice kardeş. Ne kadar zor bir dil ya değil mi? Ama hamdolsun güzel bir dil. Konuşanlar güzel konuşuyor. Kulağıma hoş geliyor ama biz konuştuk mu paldır küldür ne diyor tarana bulgura paldır küldür tarana bulgur. Ya ama olsun buna rağmen konuşmaya devam et sevgili kardeşim. Onun için sevgi bunu yapıyor. Dikkat edin. Sevgi bunu yaparken peki yürekte oluşan acılığın bir getirisi var. Nefret diyoruz, değil mi? Peki nefret ne yapıyor? Ne yapıyor? Güzel değerlerden yoksun bırakıyor, değil mi? O güzel değerlere sahip olmamızı engelliyor. Gözlerimizi körelterek. Onun için 9. ayeti tekrar vurguluyorum. Bugün kardeşim özellikle yine okudu o ayeti. Işıkta olduğunu söyleyip kardeşinden nefret eden hala karanlıktadır. Yani gördüğünü düşünüyor bu kişi. Ama karanlık olarak ifade ettiğimiz nefret gözü köreltmiş. Dikkat edin, görme yetisini bozmuş. Demek ki sevgi yüreklerde işler durumda olmalı ki ben olmam gereken noktada olabileyim. İşler durumda değilse olmam gereken noktaya gelebilmem mümkün değil değerli kardeşler. Onun için 10. ayete baktığımızda, şimdi sadece bu değil. Yani bizi üstün değerlerden yoksun bırakmıyor, körelterek. Aynı zamanda da bu sevgisizlik, sevginin işler durumda olmamasının bir getirisi daha var. Trajik, üzücü bir getirisi. 10. ayette yazıyor. Oku bakayım. 10. ayeti okuyacak mısın Özlem?
Yuhanna, değil mi? 1. Yuhanna'da.
Tabii 2:10.
Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz.
Nedir bu üzücü durum? Özlem, yavaş yavaş bir daha okusana.
Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz.
Nedir? Demek ki sevgide büyümemek, sevginin hayatımda işlemesine izin vermediğim zaman, bakın sadece kendime zarar vermiyorum, aynı zamanda da başkalarının düşmesine neden oluyorum. Ne korkunç bir şey değerli kardeşler. Bak şöyle düşünün, emin olun bunu yürekten söylüyorum. Bir kişinin kendisine zarar vermesi üzücü mü değil mi? Çok üzücü. Ama emin olun eğer o kişi bir başka kişiye zarar veriyorsa, kusura bakmayın çok daha üzücü. Çok daha üzücü değerli kardeşler. Adamın biri gece yürüyüşü yapıyor. Gece yürüyüşü yaparken karşısında kendisine doğru yaklaşmakta olan bir ışık görüyor. Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor ışık. Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Düşünüyor ki acaba biri var karşımdan geliyor. Sarhoş olduğu için sallana sallana geliyor. Onun için öyle düşünüyor. Kendine hemen çeki düzen veriyor. Birazcık böyle tedbirli bir şekilde. Ve yaklaştığı zaman bakıyor ki bir tane adam elinde beyaz bir baston. Kim var? Beyaz baston kim taşıyor beyaz bastonları? Kör insanlar değil mi? Elinde bir beyaz baston. Beyaz bastonla da el fenerini bağlamış. Taşın lampı diyoruz ya oraya bağlamışlar. Bağlamış. Adam yürüyor. O gece yürüyüşü yapan adam şok geçiriyor. Yani kendini tutamıyor ya amca diyor. Merak ediyorum diyor. Bu ışığı ne için taşıyorsun? Sana bu ışığın bir faydası var mı? Bu karanlıkta bir de gözler görmüyor. Adamın verdiği yanıt çok harika. Evlat diyor bak. Ben bu lambayı görmek için taşımıyorum. Beni görsünler diye taşıyorum. İşte onun için söylüyorum. Kendine zarar verebilirsin ama başkasına zarar vermek çok daha tehlikeli. Ne kadar harika bir yanıt. Adam başkaları görsün, başkaları düşüp kendine zarar vermesin diye adam elinde lamba taşıyor değerli kardeşler. Onun için çok güzel ifadeyle şöyle noktalıyor. Diyor ki, körlüğüme engel olamam. Ama diyor, başkalarına tökez olmaya engel olabilirim. Yani başkalarının düşmesine engel olabilirim. Harika mı değil mi bu? Ha, sorarım size. Bu harika mı değil mi değerli kardeşler? Körlüğüme engel olamam. Ama başkalarını tökezlenmesine düşüp bir taraflarını yaralamasına engel olabilirim. Demek ki sevgisizlik, yürekte oluşan acılık ne yapıyor? Görme yetimizi bozarak kendimize zarar veriyor. Ama sadece bize zarar vermiyor, aynı zamanda da başkalarının düşmesine, yaralanmasına neden oluyoruz değerli kardeşler. Onun için ışığımız insanlar önünde pırıl pırıl parlaması gerekiyor. Nasıl? Sevgi işler durumda oldukça. Nasıl işler durumda olacak? İşlerde, yaşayışımızda, davranışlarımızda değerli kardeşler. Ve üçüncü bir trajik, üzücü bir olay da oluyor. Eğer sevgi hayatımızda işler durumda değilse. Onu da 11. ayette okuyoruz. Bakın 11. ayete. Ne diyor 11. ayet?
Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez.
Orada dur. Karanlıkta yürüyor. Demek ki yürüyüş devam ediyor. Doğru mu? Ama nereye gittiğini bilmeden. Bu neyi açıklıyor bize? İman hayatında süreklilik var, devam var. Ama olması gereken noktaya gelemiyor. Neden? Çünkü gelişmemiş. Büyümemiş. Bu neyi gösteriyor bize değerli kardeşler? Demek ki kesinlikle ve kesinlikle bizi gelişmekten alıkoyuyor. Bakın, sevgide gelişmediğimiz zaman, onun hayatımızda işlemesine izin vermediğimiz zaman aynı zamanda da gelişmemize engel oluyor. Büyümemize engel oluyor. Değerli kardeşler, onun için kendimizi düzeltmezsek eğer, yanlışlığı görüp de kendimizi düzeltmezsek nasıl düzelteceğiz? Rabbin önüne gelip, Rabbini bağışla, yanlış yaptım demedikçe, kendimizi düzeltmedikçe demek ki ne oluyor? Görebilme yetimizi, bu çok önemli, zaman içerisinde görebilme yetimizi kaybediyoruz. Doğru mu? Bakın, bu sanayi devriminde, İngiltere'de sanayi devriminde bu kömür madenlerinde bir çeşit at kullanılıyordu, küçük cinsi. Küçük midilli cinsinde bir at. Bu atlar, bu diyelim onlarca yüzlerce metre aşağıdaki yerin altında karanlık bir ortam ve karanlık ortamda bunlar kömür taşıyorlar. Ve biliyor musunuz, okuduğum araştırmada diyor ki bu atlar zamanla sürekli karanlıkta yürüdükleri için, çalıştıkları için zamanla karanlık onların gözünü kör ediyor. Bakın, pratik düşündüğümüz zaman eğer ben inat eder de kendime çeki düzen vermezsem o zaman diyebilir miyiz vicdanımız nasırlaşıyor? Ha? Gerçekleri göremez hale geliyoruz. Hani bazen deriz ya, ya söylüyorum adam anlamıyor. Neden? Yürek nasır. Serçe parmağımda bazen dar ayakkabıdan dolayı nasır olurdu. Onu eğer fark edip eczaneden gidip bir bant, ilaçlı bant yapıştırdığımda ertesi günü çıkıyordu. Ama ben onu vurdum duymaz bir tutum sergileyerek arkalara attığımda, ihmal ettiğimde o nasırlar daha da kalınlaşıyor. Ve ben onu temizlemek için 4 hafta, 5 hafta, 6 hafta uğraşmak zorunda kalıyor. Acı veriyordu bana. İşte aynı şekilde. Eğer ben yanlışımı görüp Rabbinin'e gelmezsem, zamanla Rabbini yine bağışlayacak tövbe ettiğimde ama bana acı verecek bu sefer. Zamanında ve taze taze Rabbinin önüne gelip tövbe etmemiz gerekiyor. Rab bize tekrar şifa versin, bizi kendimize getirsin sevgili kardeşler. Evet. Onun için İbraniler 3. bölümdeki o ayeti okumak istiyorum. Geçen hafta da okudum. Yine okuyacağım. 13. Hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın. Nokta. Neyin aldatmacı? Günahın aldatmasıyla. Demek ki günah kaldıkça İbraniler 3 ayet 13. Karanlıkta yürüyen kesinlikle yolunu bulamaz. Demek ki ruhsal kapsamda büyümenin ön koşulu ışıkta. Hangi ışıkta? Sevgi ışığında. Çünkü ışığın kendisi Rabbimiz. Sevginin özü kendisi. Demek ki onda kaldıkça değerli kardeşler, evet, gelişme, büyüme, yürüyüş sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bunun da koşulu ne? Birbirinizi sevin diyor ya, o birbirinizi sevin buyruğunu her gün uygulamak. Her gün. Size söylüyorum, ben de dahil. Her gün uygulamak. Demek ki bu gerçekleştiği zaman, bu sevgi işler durumda, hayatımda olduğu zaman ne oluyor? Hem Tanrı'yla dikey olarak, hem de insanlarla yatay olaraktan paydaşlık içerisinde olmuş oluyorum. Doğru mu? Sağlıklı bir şekilde. Peki ikinci olarak ne söyledik? Başkalarının tökezlenmesine engel olmuş oluyorum. Yani tökezlenip düşmesine engel olmuş oluyorum değerli kardeşler. Eğer bu sevgide gelişerek devam edersem. Üçüncüsü neydi? Rabbimize benzer olma yönünde büyüme devam ediyor. Ruh, Allah'ın sözü bizi yontaraktan olmamız gereken noktaya getiriyor değerli kardeşler. Demek ki o devam ettiği zaman, yani ışıkta kalarak adımlarımızı atmaya başladığımız zaman değerli kardeşler, Rabbin sözü ne yapıyor? Derinlere inme imkanı buluyor. Bakın çok önemli. Derinlere kök salıyor. Peki derinlere kök saldığı zaman ne oluyor? Bol bol meyve oluyor. Galatyalılar 5, 22, 23. Bakın ne diyor? Sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, öz denetim. Ama başta ne var? Sevgi var. Sevgi hepsini tutuyor. Sevgide gelişiyorsun, sevgide büyüyorsun, olgunluğa giden yolda ve diğerleri bu şekilde devam ediyor. Demek ki diyebilir miyiz sevgi tek başına değil? Ha? Diyebilir miyiz sevgi tek başına değil? Sevgi geliştikçe, bakın, sevgi geliştikçe, sevgi bende büyüdükçe, işler durumda oldukça arkasından sevinç gelecektir kesinlikle. Onu izleyecektir kesinlikle. Ama nefretse kişiyi mutsuz, perişan edecektir. Sonlara geliyorum hızlı bir şekilde. Demek ki nefret, yürekte oturan acılık kişiyi ne yapıyor? Perişan ediyor. Kişiyi ne yapıyor? Acınacak bir durum içerisine sokuyor. Ama sevgi de tam tersini yapıyor. Ne yapıyor? Beraberinde sevinci getiriyor. Sevgi varsa sevinç de var. Değerli kardeşler. Bu muhteşem bir fark gerçekten de. Demek ki sevgi, sevinci harmanladığımız zaman, harmanlamak, yani karıştırdığımız zaman ne oluyor? Değerli kardeşler, harika bir sonuç çıkıyor. Bakın, sevgiyle sevinci karıştırıyoruz. Ne geliyor? Okuduk burada Galatyalar 5'te. Arkadan ne geliyor? Esenlik, barış. Esenlik, barış harmanlandığı zaman, karıştığı zaman ne geliyor? Barışın sonrasında sabır geliyor. Bakın, hepsi birbirine bağlantılı, görebiliyor musunuz? Geliştikçe sevgide bir öbürüne atlama yapıyorsun. Oradan öbürüne, oradan öbürüne. Böyle bir ilerleyiş. Ancak sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz değerli kardeşler. Demek ki sevgide yürümek gerekiyor değerli kardeşler. Şimdi ayrılmak üzere olan bir çift, ait oldukları kilisenin pastörüne gidiyorlar. Ya diyorlar ki biz ikimiz de imanlıyız. İkimiz de Rabbin çocuğuyuz, Rab'deyiz. Ama yuvamızda sevinç yok. Esenlik yok yuvamızda. Pastör onları böyle bir süre dinliyor. Dinledikten sonra pastör bir şey fark ediyor onlarda. Birbirlerine karşı bir kin var. Yani atamadıkları, yani sanki kin biliyorsunuz, öç alma hırsı. Yani birbirlerine karşı baksan böyle anlatabilir miyim? Hırs, bir kin hırsı var. Pastör bunu fark ediyor ve şöyle diyor. Eğer sizler gerçek anlamda birbirinizi sevmiş olsaydınız, birbirinize karşı olan kin ortadan kalkmış olurdu. Amin. Ve arkasından ne diyor biliyor musunuz? Hepimizin sorununu dile getiriyor pastör çok güzel bir şekilde. Hani sevgi bölümü var 1. Korintoslar 13. Oradan bir ayet kullanıyor pastör. Diyor ki sevgi kötülüğün hesabını tutmaz. Bu çiftin sorunu, emin olun, kendi adınızı koyun oraya. Recep'in de sorunu, her birinizin sorunu. Karşımızdaki kişinin yaptıklarını kayıt altına almaktan çok hoşlanıyoruz değil mi? Sen bana bunu yapmıştın, bunu yapmıştın, bunu yapmıştın. Yaz baba, listeyi uzatabilirsin. Doğru mu? Çünkü bizim Rabbimiz de böyle yaptı değil mi? Sen bunu yaptın, sen bunu yaptın, sen bunu yaptın. Hayır, olduğu gibi kabul etti. Ve diyor ki bir daha anmamak üzere affet. Affediyoruz, ettiğimizi düşünüyoruz ama unutamıyoruz bir türlü. Neden? Çünkü kayıt altına aldığımız için, liste yaptığımız için değerli kardeşler. Onun için ben diyorum ki karşındaki kişinin seni acıtan yanlışlarını kayıt altına alacağına, önerim size bu. Hatice bana bunu yaptı. Özlem bana bunu yaptı. Kristina bana bunu yaptı. Hülya bana bunu yaptı. İbrahim bana bunu yaptı. Şanta bana bunu yaptı. Şu bana bunu yaptı. Bunu yapacağınıza o karşındaki kişi kimse, o kişinin sana daha önce yaptığı o güzel şeyleri düşünün. Sizi çok daha harika bir noktaya getirecek. Yani kayıt alma işini bırakın. Hatice bana geçen sene o kadar hizmet etmişti ki. Ulan o Hatice birden gözümde değişiyor benim. Doğru mu? Ya Santa bana şöyle yapmıştı. Özlem bana bunu yapmıştı. Ulan İbrahim de bana şu yönde destek vermişti. Benim boşluğumu doldurdu. Rab, bu kardeşim için teşekkür ederim. Bakın, ne yapıyor beni? Kayıt alma noktasından bağışlama noktasına getiriyor. Görebiliyor musunuz değişikliği? Bırakın listelemeyi, o zaman o kardeşin güzelliklerini anımsayın. Gelin bunu yapalım ya. Önümüzdeki hafta böyle olsun. Ve yürekte esenlik dedik ya, çünkü sevgi beraberinde diğerlerini getiriyor. Neden bunu söylüyorum? Bağışladığın zaman ne oluyor? Değerli kardeşler. Her şeyi süpürüp arkaya atıyorsun. Bitti. Bakın 4.32'de Efesler 4.32'de Tanrı'nın sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlasanız fena olmaz. Değil mi? Ne diyor? Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Rab nasıl bağışladı biliyor musunuz? Affet. Bir daha anmamak üzere. Unuttu. Denizin derinliklerine attı. Bitti. Bitti. Ya sen bana 3 ay önce de aynı şeyi yapmıştın ya İsmet. Ulan geçen sene de aynı noktadaydın be. Kerata biraz da değişme. Bakın bunlar pratik şeyler ha. Ben sizi sadece örnek veriyorum ama kendimi de içine sokuyorum. Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Demek ki biz de bağışlamak zorundayız. Rab bizi bağışladığı için. Aksi takdirde bu kadar açık ve net. Tanrı'ya karşı günah işlemiş oluyoruz. Nokta. Bağışlamadığın zaman Tanrı'ya karşı günah işlemiş oluyorsun değerli kardeşler. Demek ki gerçek anlamda bağışladığımda ne oluyor? Sevgim artıyor o kişiye karşı. Ve onların yanlışlarını örtüyor. Yani yanlışlarını görmezden geliyorum. Daha sevecen davranıyorum. Hani gerçeği ben söyleyeceğim, yanlış varsa söyleyeceğim ama sevgiyle, yumuşak huylulukla. Bakın kutsal kitapta harika bir ayet var. Oraya atlayıp ve noktalayacağım. Dördüncü bölümde değerli kardeşler, Petrus'un ilk mektubu dördüncü bölümde 8. ayette diyor ki her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Bakın candan eğer seversen ne oluyor sonuç olarak? Sevgi birçok günahı örter. İçten sevgi varsa sevgi örtüyor. Sevgi örtüyor. Sevgi bir tutkal aynı zamanda tutuyor birbirimize. Bizi bir arada tutuyor sevgi. Yanlışlarımızı örtüyor değerli kardeşler. Ve Efesler 4. bölüm 2. ayette de diyor ki birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Bakın bazen şunu yapıyoruz. İçimiz köpürüyor kardeşe karşı. Ama 200'lük mü değil mi? Kardeşe karşı acayip bir öfke var. Köpürmüşüm donuk noktada ama kendimi tutuyorum. Hamdolsun. Rab iyidir. Harika bir Rabbimiz var kardeşler. Ne kadar güzel. Hepimiz yapıyoruz, hepimiz. Bugün çok belki suçlayıcı oldu, kusura bakmayın. Ama kendime konuşuyorum. Umarım sizler için de bereket olmuştur. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır. Varsa sevgi, sonucu bu. Ama yoksa kendiniz düşünün. Ben diyorum ki bunu eğer anlamazsanız bu 1. Yuhanna mektubundaki sevgiyi diğer bölümlere bakmamıza gerek yok. Atın çöpe. Hiçbir değeri yok, hiçbir anlamı yok. Eğer bu 2. bölümde bize net açıklanan bu sevgiyi kavramazsak değerli kardeşler emin olun başka bir şey ifade etmeyecek diğer bölümler. Onun için sağlıklı bir şekilde devam edebilmenin sırrı eşittir. Gerçekleri bilmekte. Doğru mu? Sağlıklı bir şekilde büyümenin sırrı gerçekleri bilmekte. Ya deseniz ya şeytan da biliyor Recep abi. Senden benden daha iyi biliyor gerçekleri. Doğru mu? İsa'yı çöldeki denemede biliyoruz. Ama nedir biliyor musunuz? Sır. Sağlıklı bilmenin sırrı. Bildiğin gerçekleri uygulamakta. Hayata sokmakta. Hepimiz bildiğimiz gerçekleri hayata sokanlar olalım. Bunun sonucunda evet esenlik, sevinç, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk devam edecektir. Işık ile sevgi kol kola yürüdükleri için. O zaman kendimize şu soruyu soralım ve noktalayalım. Bakın yüreklerinize, ben bilmiyorum yürekleriniz ne durumda. Şu anda gerçekleri biliyor noktasında mısın? Ben biliyorum, ben biliyorum noktasında mısın? Yoksa o bildiğin gerçekleri hayatına sokma noktasında mısın? Eğelim yüreklerimizi. Rab aramızda ve İbrahim kardeşim yine bir 10 saniye, 20 saniye sonra duayla kapatır. Hangi noktadayız?